Kalbin Sesi Erkam Radyo'dan hepinize hayırlı günler dileriz. Okudukça programındasınız. Kitapların ve dergilerin büyülü dünyasından bahsettiğimiz programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz Yusuf Temizcan.
Bendeniz Furkan Özkul.
Yepyeni bir programla daha sizlerle birlikte olmanın büyük mutluluğu içerisindeyiz. Furkan, dilersen bu programımıza Yenilenen Gencin ilk sayısını konuşarak başlayalım. Ekim sayısında 133. sayısına girdi Genç ve hem boyut anlamında hem muhteva anlamında çok büyük değişiklikler yaptı. Sen de görüyorsun.
Evet, ben de görüyorum şu an Yusuf. Gerçekten kapağının değişikliği, geçmişe nazaran daha farklı bir havanın kattığını görüyorum.
Ama bu en işin büyük birazcık... değişiklik, en azından yani en görünen değişiklik tabii, boyutunda.
Boyutunda,
şimdi kapağında. Önceden klasik dergi boyutundaydı. İşte Amerikan ciltliydi, A4 ebatındaydı. Şimdi daha büyük bir ebatta. Biraz daha farklı bir kağıt cinsiyle bizi karşılıyor ve muhtevada da çok ciddi değişiklikler var. Mesela 64 sayfadan işte 72. sayfaya geçti. 72 sayfaya geçti. Sayfa sayısı artmış oldu. Yenilenen işte bölümleri oldu. Yeni yazarları var vesaire. Bu konuyu biraz açabiliriz dilersen
aslında
bu programda.
Aslında benim soracağım soru da buydu, doğrusunu istersen. Sen işin içerisinde olan biri olarak, mutfağında olan biri olarak bu değişim nasıl gerçekleşti? Doğrusunu istersen değişimler genelde sancılıdır. Bu değişim nasıl? Kolay mıydı? Zorlandığın hususlar oldu mu? Neticede yeni bir format. Bu formatın da farklı birikim gerektiren hususları var.
Kesinlikle.
Özellikle
öyle.
O mizampajından tutun işte ne diyorlar ona? Görsellerle alakalı yapılan bir takım değişiklikler, yenilikler. Bu süreci birazcık açmanı istiyorum doğrusunu istersen Yusuf.
Yani çok güzel bir yerden yakaladın. Hakikaten değişim demek hem büyük zahmet demek bir taraftan, diğer taraftan da çok keyifli bir şeydir ama Furkan.
Evet.
Yani çünkü yepyeni bir şey yapıyorsunuz. Yeni bir dergi gibi hayal ediyorsunuz. O size yeni bir heyecan katıyor. Gencin şimdi çok eski bir mazisi var yani. 11 yıllık büyük bir birikimin üzerine oturuyor bir anlamda. Genç Mehmet Lütfü Arslan abimizin öncülüğünde 11 yıl önce başlatılmış bir yürüyüş gibi. Ve bu yürüyüş etrafında bir mektebe de büründü bir anlamda. İyi yazarlar yetiştirdi. Piyasada hiç duyulmayan, hiç kitabı olmayan, doğru düzgün yazısı yayınlanmamış yazarlar ilk defa Genç'te yazmaya başlayarak bugün Türkiye'nin en saygın yazarlarından birkaçı haline geldiler yani. Köşe yazarı oldular. Gazetelerde romanları yayınlandı, deneme kitapları yayınlandı ve çeşitli kurumlarda çok önemli pozisyonlarda çalışan kişiler zamanında mesela Genç'te yazı işlerinde çalışmış, staj yapmış insanlardı vesaire. Bu anlamda bir mektep de oldu. Ebedi gençlik çağrısı mottosuyla çıkıyor Genç ve bu ebedi gençlik çağrısı hakikaten 130 küsür sayıdır büyük bir başarıyla devam ettiriliyor. Süleyman Ragıp Yazıcılar abi Genç dergisinin editörü, çok başarılı bir şekilde bu görevi yerine getiriyor. Yazı işlerinin başında Salih Yüzgenç var. Yine Ömer Faruk Özbil var, Ahmet Ünal var, Esat Mücahit Eskimez var ve bu Yenilenen Genç'te de en büyük katkıyı sunanlardan bir tanesi grafik tasarım görsel yönetmen şefimiz, daha doğru bir ifadeyle Semih Taneri Bey. Yine grafik tasarım bölümünde büyük emekleri olan Abdurrahim Yüce. Bunlar şimdi son birkaç aydır yeni bir genci hazırlamanın heyecanı içerisindeydiler. Biz de bu heyecana dahil olduk. Ne yapabiliriz Genç'te diye uzun bir süre istişarelerde bulunduk. Çeşitli toplantılar yaptık. Ve bazı bölümler eklemek daha iyi olacak diye düşündük Genç'e. Bazı bölümleri çıkarttık. Yeni yazarlar ekledik. Sayfa sayısını artırdık. Boyutunu değiştirdik. Kağıt cinsini değiştirdik vesaire. Yani aslında yepyeni bir dergi haline geldi. Yani hem o birikimi devam ettiren, aynı çizgide hiç bozmadan yürüyen ama kendini de yenileyen bir dergi oldu ve bence çok hoş da oldu. Dinleyicilerimizin, okuyucularımızın çok takdir edecekleri bir hale geldi.
Şimdi her ürünün aslında büyülü bir tarafı var Yusuf. Biz elimize bir dergi aldığımızda iki kapak arasında yazıların olduğu, görsellerin olduğu, belli bir konunun işlendiği bir metin görüyoruz, öyle değil mi? Ancak bunun bir de hazırlanış süreci var. Yani uzun toplantılar, yeri geldiğinde espriler, yeri geldiğinde tartışmalar,
tabii gerilimler.
Gerilimler ve özellikle derginin çıkma vaktine yaklaşıldığında olan o koşturmaca
yani.
Ve en son çıktığında hissedilen o mutluluk ve rahatlık.
Çok güzel özetledin, öyle hakikaten öyle.
Yani böyle bir serencamı var aslında dergiciliğin. Ancak okurlar dergiyi ellerine alırlar, sayfalarını gezerler, istedikleri yazıyı okur, istediklerini okumazlar. Bu açıdan bakıldığında aslında çok ciddi bir emek ürünü. Ve Genç Dergisi de 10 seneye aşkındır dergicilikte gerçekten güzel bir noktaya eriştiği görülüyor. Tabi bu değişimle beraber yeni bir soluğun geldiğini söylemek de mümkün değil mümkün. Mi?
Şimdi yenilenmek bu tip dergilerde, özellikle gençlik üzerine çalışma yapan dergilerde şarttır Furkan.
Evet.
Benim kanaatim o. Yani zaten Genç de sürekli kendini yenileyen bir dergiydi. Mesela bizim bir geleneğimiz vardı. Her yıl Ekim ayında, yani bir yaşını doldurduğu zaman da tasarımı baştan aşağı yenilenirdi. Bu 12 yıldır böyledir. Hı hı. Her bir yılda olduğunda yazı fontları, başlıkları, görsel seçimi, kapak tasarım şekilleri her 12 sayıda bir değişir. Her 12 sayıda bir yeni bir hediye verilir. Bu bazen ajanda oluyordu, bazen çanta oluyordu, bazen güzel bir kitap oluyordu. Bunlar da her yıl değişir. Tabii sürekli yazı konuları, başlıkları, yazarları vesaire de yenilenir. Bunlar yani ilk defa bir yenilik yapıyormuşuz anlamı da çıkmasın buradan. Daha önceki senelerde de bol bol yenilikler yapılıyordu.
Aslında
ama
değişim değil. Dönüşüm demek daha uygun değil.
Değil, kesinlikle. Yenilenmek diyelim.
Yenilenmek.
Yani evet. Genç şu anki yenilenmiş halinde özellikle boyut, yani doğrudan somut görülebilir anlamda, kağıt cinsi anlamında, sayfa sayısı anlamında muazzam bir yenilenmeye gitti. Bu da kendisine büyük bir güç katacağını düşünüyorum ben.
Peki yeni yazarlar katıldı mı Yusuf?
Kesinlikle. Mesela Adem Özköse biliyorsunuz uzun zamandır çok sevilen yazılarıyla çeşitli mecralarda yer alıyor. Genç'te de bir süredir yer alıyordu ama bu yenilenen Genç'le beraber o da artık daha çok böyle ülke seyahatlerinden bahsedeceği, belki gittiği ülkelerden röportajlar sunacağı bir yeni bir hale büründü. Bülent Atabey biliyorsun çeşitli romanlarıyla, televizyon programcılığıyla vesaire bilinen birisidir. O mesela yenilenen Genç'in önemli yazarlarından bir tanesi. Yine pek çok alanda farklı yazarlar var.
Peki Bülent Akyürek abinin bir dönem yazıları vardı zannedersen.
Var.
Röportajları falan vardı
var,
Genç
var.
Dergisinde.
Evet, çok isabetli oldu o da. Bu sayıda da mesela Genç Nostalji diye bir sayfa hazırladık. İki sayfa. Daha önceki böyle sayılarda öne çıkan, böyle hoşumuza giden yazıları derlediğimiz, o zannediyorum devam da edecek önümüzdeki sayılarda. Orada mesela bu ayki sayıda Bülent Akyürek'in daha önce yazdığı bir yazı var.
Yani ben şöyle düşünüyorum, özellikle Bülent Akyürek'le alakalı, biliyorsun kitaplarını okuyan birisi olarak, özellikle o lise son ve üniversitenin evet, ilk yıllarında o ebedi gençlik mottosuna uyan bir tipi vardır. Yani kanaatimce o ne kadar yaşlanırsa yaşlansın o gençlik kalıbından çok çıkabilecek bir yazar değil. Tabii Yusuf, Genç Dergisi'nin yeni sayısı şu an elimde, önümde. Güzel bir tasarım olduğunu görüyorum.
Biraz kapaktan
bahsedelim. Muhittin Şakür ile yapılmış bir röportaj var. Röportajı da sen yaptın.
Evet.
Tabii Muhittin Şakür'ün kitapları, gerek romanları gerek yazıları önemli.
Programımızda da bahsetmiştik birkaç hafta evvel.
Geçen hafta bahsetmiştik diye hatırlıyorum ben. Birazcık Muhittin Şakür'den bahsedelim. Röportajı sen yaptın. Neler sordun? Nasıl cevaplar aldın?
Evet. Muhittin Şakür'le hakikaten benim de yaparken çok keyif aldığım, cevaplarından da çok mutlu olduğum bir röportaj oldu. Okuması da umarım dinleyicilerimiz için çok keyifli olur. Ve bunu editörümüz kapağa taşımayı önerdi. Ve biz daha önce biliyorsun konu merkezli giden bir dergiydik. Yani Genç çoğu sayısında şahısları hani kapağa taşımayan bir geleneği sürdürüyordu. Bu sayısından itibaren muhtemelen pek çok kapağımızda artık belli şahıslar olacak. Bu bazen röportaj yaptığımız kişiler olacak. Belki bazen dosya konumuzla ilgili olacak. Şimdi Muhittin Şakür'le 4 sayfa olarak yayınlanan bir röportajımız var. Bu röportajı daha çok Yazdan Kalan Son Gül isimli yeni kitabı üzerine yaptık.
Çok güzel.
Bu Muhittin Şakür'ün de bizim Türkçe'de yayınlanan ilk romanı ve hakikaten çok da rağbet de görüyor. İyi de bir roman. Biliyorsun yine hatıralarını yazdığı, işte İslam'a girişini anlattığı, Muhittin Arabi ile vesaire ilişkisini anlattığı bir kitabı daha vardı. Su Üstüne Yazı Yazmak.
Hı hı, hı.
Ve ondan o da önemli bir ilgi toplamıştı. Bu son Yazdan Kalan Son Gül kitabı üzerine konuştuk. Ama sadece bunun üzerine değil. Mesela Muhittin Şakür'ün Amerika ile Türkiye arasında gidip gelen bir hayatı var. Amerika'da yaşıyor kendisi. Üniversitede hoca. Aile terapisti, çeşitli terapiler yapıyor vesaire. Bu meseleleri de biraz açmaya çalıştık. Yani mesela ölüm meselesini biraz konuştuk.
Evet, çok önemli. Gerçekten.
Yani modern dünyadaki bütün o uyaranlar bizi ölümden uzaklaştırmaya çalışırken,
kesinlikle,
bu son kitabında pek çok ölüm teması var. Ama diğer taraftan da öldürmek de istemiyor mesela karakterlerini. Veya işte birisi çok vefata yaklaştığında işte yakınlarının onu kurtarmaya çalışması, onunla kurduğu ilişkiler vesaire anlatılıyor. Bu meseleyi biraz açmasını istedik. Hmm. Mesela bu tip sorular çok hoşuna gitti ve o da böyle keyifle açtı. Çok lezzetli bir üslubu var, okuyanlar bilirler.
Evet.
Fena bir röportaj olmadı. Umarım beğenirler dinleyenlerimiz.
Evet.
Onun haricinde iki tane ayrı dosya çalışmamız oldu Gencin bu sayısında. Bir tanesi deizmle ilgili. Ve hani biz bu biliyorsun son zamanlarda bir tartışma var, yani gençler ateizme ve deizme kayıyorlar mı gibi. Bu tartışmaya farklı bir yerden yaklaşarak dedik ki yani asıl mesele deizm değil, yeisizmdir. Yani yeisizm de biliyorsun yani insanlar şöyle bir şey olabiliyor yani yeni nesil gençlerde. İşte dindarlara bakıp, dindarların hayatına bakıp ya sizin siyasetiniz, sizin ekonominiz, sizin günlük hayatınız buysa ben bu dinden uzaklaşmak istiyorum diyebiliyorlar. Böyle bir akım da var. Biz de bunun adını koyalım dedik. Yani bu bir yeisizmdir, bu bir ümitsizliktir, bu bir boş vermişliktir ve buna karşı ne yapılabilir meselesini işlemeye çalıştık. Tabii. Diğer dosyanın adını da zikredeyim. Cemaatler üzerine başka bir dosya daha yaptık. Yine çok konuşulan bir mesele son zamanlarda.
Evet.
Şimdi 15 Temmuz'da yaşadığımız o hain darbe girişimi, FETÖ'nün yaptığı, o pisliklerin yaptığı, o ülkemizi karıştıran meselenin sonunda bütün cemaatleri böyle yaftalayan, tarikatları hepsini aynı kefenin içine koyup etiketleyen bir anlayış hüküm sürüyor. Ve cemaatler tehlikelidir tırnak içerisinde gibi bir algı var. Bu acaba doğru mu? Cemaatler hakikaten bir tehdit midir, bir imkan mıdır, bir mecburiyet midir vesaire? Bunları açan Salih Yüzgenç'in çok güzel bir dosya çalışması oldu. Bu iki dosyayı özellikle dinleyicilerimizin atlamadan okumalarını, bakmalarını isterim ben.
Yani kısaca ben de değinmek isterim doğrusunu istersen. Hem cemaatler meselesine hem de bunun ötesinde o deizm meselesine. Son dönemde birazcık bu hadiseyi, bu konuyu gündeme taşıdılar. Doğrusunu istersen Yusuf, aslında doğru mantığın, doğru mantık anlayışının yerleştirilemediği insanlarda bu tip hadiselerin, bu tip düşüncelerin ortaya çıkması muhtemel. Çünkü bizim öğrenmiş olduğumuz mantıkta sui misal, misal teşkil etmez. Yani kötü örnek, örnek teşkil etmez diye bir anlayış vardır. Yani biz bir insana baktığımızda, kötülük yapan bir insana, ay bu insanların tamamı böyleymiş, o zaman ben insanlıktan tamamen soğuyorum diyen bir insanı gördük mü? Hayır, yok. Görmedik. Yani dolayısıyla...
Veya orta çağda düşün mesela Hristiyan aleminde yaşanan iç çatışmaları, Haçlı seferlerini... Yani o 100 yıllık savaş meselesi var. Mesela İngiltere, Fransa arasında 100 yıl süren savaş var. Hitler'in yaptığı zulümler var. Bunlar hep Hristiyanlık dünyasında yaşandı ve milyonlarca insan katledildi. Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, bunlar Müslümanlar çıkartmadı bu savaşları.
Yani
Müslümanlar...
yine aynı şekilde bu ateistlerin genelde yapmış olduğu şu an dünyada var olan savaşlar hep din savaşıdır. Dolayısıyla din kötüdür tarzında çok saçma sapan bir mantık yürütmeleri vardır. Mesela şunu söylemek lazım. Yani Sovyetler Birliği'nin yapmış olduğu katliamlar öyle değil mi Yusuf? Yani İkinci Dünya Savaşı ve sonrasında.
Bunların hiçbir tanesinin İslam'la, Müslümanlıkla bir alakası yok.
Yok.
Yani illa bir alaka kuracaksak buyurun Hristiyanlıkla alakasını kuralım, ama hiç kimse de ilginç bir şekilde Hristiyanlıkla bir ilgisini kurmuyor bunların.
Yani dolayısıyla şunu söylemek lazım. Aslında insanla alakasını kurmak lazım. Yani tasavvufun her zaman öğütlemiş olduğu o nefisle mücadele.
Yani hasılı. Hay. Yani şu, şimdi senin de vurguladığın gibi bütün bu kötülükler, kötü örnekler varken, tıpkı cemaat meselesinde de olduğu gibi, FETÖ gibi çok kötü bir örnek varken, yani bütün cemaatleri niye aynı yere...
Aslında çok bağlantılı birbiriyle.
Tabii, yani niye aynı yere koyuyoruz onları? Bugün, ve şurada kanaatimizi de belirtelim bu dosyadan bağımsız olarak, bugün cemaatler Türkiye için bir mecburiyet. Şu anlamda bir mecburiyet, biz yapay, dikey, zorbacı bir modernleşme yaşadık Türkiye'de. Tanzimat'tan bu yana gelen. Yani üstümüzde büyük bir baskı vardı ve dini yaşamanın imkanları çok azdı. Mecburen kendi içimize geçip zaten 1500 yılı bulan bir tarikat geleneğimiz var, Hazreti Peygamber'e bağlanan. Orası ayrı bir mesele, ama dini yaşama mecburiyetimizden doğan bir cemaatleşme de ortaya çıktı. Şimdi tarikat, cemaat, bunlar birbirinden tamamen bağımsız şeyler ve ayrıca tabii konuşulması gereken şeyler. Fakat bugün cemaat dediğimiz olgu bir anlamda insanları dini yaşamak için bir arada tutan bir mecburiyet ve toplumu da bir araya tutan bir anlamda bir tutkal.
Yani en basitinden cami cemaati dediğimiz bir olgu var. Camiye ibadet etmek için gelen insanlara vermiş olduğumuz bir isim.
Dolayısıyla dinin hem ferdi hem de toplumsal boyutları göz önüne alındığında bir cemaatin oluşması muhakkak söz konusu olacaktır. Bu her din için geçerli doğrusu Yusuf. Yani işte Yahudilikten Hristiyanlığa, Budizm'den Hinduizm'e, o her dinin kendi içerisinde belli bir kalıbı vardır. Ferdin yaşamış olduğu, bireysel yaşamış olduğu, yapmış olduğu ibadetler. Bunun da ötesinde toplumun bir araya gelerek toplumsal olarak icra edilen ibadetler. Dolayısıyla cemaatler her yapının, her inancın, her görüşün, her ideolojinin aslında Yusuf. Yani tek başına işte hepimiz biliyoruz okuduk zamanında anarşistler var. Anarşistler bile bir araya gelip belli fikirlerini açığa vuruyorlar. Öyle değil mi?
Kesinlikle.
Yani bireyin haklarını son derece savunduğunu iddia eden kimseler bile belli bir topluluk içerisinde bunu dile getiriyorlar. Bu insani bir gerçeklik. Yani insanı toplumdan, belli bir topluluktan, aynı inanç ve ideal etrafında birleşen topluluktan tecrit etmek mümkün değil. Bunu ifade etmek dedim.
Hay hay.
Evet Yusuf, gence yine devam edelim dilersen. Benim burada görmüş olduğum bir yazı daha var. Taha Kılınç'ın Hocam Nereye diye.
Evet, bu da senin yeni yine yazarlarımızdan biri diyebilirim. Şu anlamda yani Taha Kılınç gencin ilk zamanlarından beri ara ara yazdı. Ama bir müddettir düzenli olarak yazmıyordu dergide. Bu sayısıyla beraber tekrar aramıza dönmüş.
Evet, yani Taha Kılınç bu sayıda tekrar bizimle birlikte ve güzel de bir yazı yazdı. Biliyorsun Sudeysi'nin, bu Kabe imamlarından Sudeysi'nin Amerika ile ilgili bizi çok üzen bir açıklaması oldu. Suudi Arabistan ve Amerika dünyanın iki kutbudur dedi ve dünyayı güzelleştirmek için birlikte çalışıyorlar dedi. Bu şimdi çok bizi üzdü, şu anlamda üzdü. Amerika'nın dünyayı güzelleştirmek için hiçbir şey yapmadığını, hatta tam tersi dünyayı daha kötü bir yer haline getirmek için uğraştığını biliyoruz. Ve Suudi Arabistan kendini nasıl Amerika ile aynı yerde görüp dünyanın iki kutbu olarak görebilir? Bu meseleyi eleştiren ve hani Sudeysi'nin kendi çocukluğunda ne anlam ifade ettiğini, bugün nereye geldiğimizi ve bu meselenin sadece Sudeysi ile ilgili değil, yani aslında derinlere indiğimizde pek çok hocayla ilgili olduğunu bu yaklaşımın anlatan güzel bir yazı yazdı Taha Kılınç.
Yani evet, Genç Dergisi bu sayıda demek yani gördüğümüz kadarıyla çok güzel konulara işaret etmiş. Bizi gerçekten heyecanlandıran bir tasarımı var. İçeriği de yine aynı şekilde. Ve Mehmet Lütfi Arslan abinin En Büyük Hüner isimli yazısı var. Ya başlıkları Lütfi abinin çok böyle özel bir
evet,
şeyi var.
Gerçekten Lütfi Arslan abinin var. Hem başlıkları hem yazı içerikleri böyle çok keyifli oluyor. Başka neler var? Genç'te biraz bahsedeyim dilersen ben.
Evet.
Bu tabii şundan söz edeyim hemen. Genç bu ay 12. yılına girdi dedik ya. Yeni bir abone kampanyası var. Yeni bir hediye kitabı var. Mehmet Lütfi Arslan abinin hazırladığı 365 izahlı özlü söz dedi ki isimli böyle hakikaten çok lezzetli, çok güzel bir kitabı hediye olarak veriyor. 12 sayı Genç ve 12 sayı Tarih Gazetesi, Genç'in eki biliyorsun. Onunla abone olanlara bu kitabı hediye ediyor ve yıllık abonelik ücreti de 100 lira. Gençdergisi.com'dan dergiye ulaşmanız, abone olmanız mümkün. Ayrıca 0212 671 07 00 telefon numarasını arayıp da abonelik işleminizi yapabilirsiniz diyelim. Genç'in bu sayısında şimdi mesela ilk sayfayı hemen açtığımızda Yorumlar ve Olaylar başlığı bizi karşılıyor. Salih Yüzgenç'in ve Beytullah Demircioğlu'nun birlikte hazırladığı hem Türkiye gündeminden hem de dünya gündeminden önemli gelişmeler var. Ve devam eden sayfalarda işte biraz evvel bahsettiğimiz hem deizm dosyası hem Lütfü abinin En Büyük Hüner yazısı, sonra ardından cemaatler dosyası tekrar bizi selamlıyor. Ve Genç'in bu ay yeni köşelerinden bir tanesi yeni başlayanlar için üst başlığını taşıyan bir köşe. Ve bu sayısında da Arakan meselesi ele alınmış Furkan. Yeni başlayanlar için Arakan. Pek çok ara başlıkla beraber Arakan meselesinin hakikaten etrafının camii, ayarını mani bir şekilde ele aldı. Ömer Faruk Özbil'in yazısı. Yine Davut İbrahim'i ile yapılmış bir röportaj var. Türkiye'de her halime şükrettim başlığını taşıyor. Türkiye'deki yabancı öğrencilerle yapılan bir seri röportaj olacak bu. Yıldıray Yoğur'la bir röportaj var. Yeni gençlik hareketleri tekke kültüründen ilham alabilir başlığını taşıyor. Ve mesela yine Nasıl Dil Öğreneceğim başlığını taşıyan Selim Tiryakioğlu'nun bir yazısı var. Osman Nuri Topbaş hocamızın İslam'da Gaye İnsanın İhyasıdır başlığını taşıyan çok güzel bir yazısı var. Ayşegül Genç'in Kaburga Kemiklerini Rahat Bırakın başlığını taşıyan ve pek çok köşe, pek çok röportaj, mini dosya konuları, müstakil yazılardan oluşan Genç bu yeni haliyle çok daha güzel oldu. Mutlaka bir bakın deriz, mutlaka abone olun deriz. Ve bu haftaki programımızda bahsetmek istediğimiz kitaplara geçebiliriz Furkan, dilersen. Evet. Sen hangi kitaptan bahsedeceksin bize?
Ben bugün roman tadında bir siyerden bahsedeceğim.
Siyer kitabı.
Evet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem için Bülbül'ün 40 şarkısı. Kitabın ismi bu. İskender Pala'nın Kapı Yayınları'ndan çıkan kitabı Yusuf. Çok hoş bir kitap. Milli Eğitim Bakanlığı'nda tavsiye etmiş olduğu kitaplar içerisinde. Doğrusunu istersen biz daha önceki programlarımızda birçok siyer kitabından bahsettik. Özellikle Martin Links'ten bahsettik.
Hatta siyer kitaplarına özel bir Ramazan programı yaptık.
Tabii İskender Pala'nın bu kitabının doğrusunu istersen daha yeni elime geçti. Biliyordum doğrusu.
Nasıl atlamışız o programı?
Yani atlamışız ama şöyle bir olay da var.
Yani her kitabı bahsedemezdik tabii. Yani, orada bir sınırlama yaptık tabii, ama bu kitap gözden kaçmış.
Bizim gözümüzden kaçmış. Aslında bilmemize rağmen daha önceden okumamıştık. Bunda eksikliğini itiraf edelim. Ancak şimdi böyle bir değeri, kıymeti dinleyicilerimizle buluşturalım istedim Yusuf.
İskender Pala çok verimli bir yazar değil mi?
Tabii, çok verimli bir yazar.
Çok iyi hem romanları var hem mesela akademik, yılda tabii. Birkaç kitap yayınlamaya çalışıyor, üretken.
Üretken bir yazar İskender Pala. Var. Evet. Kendisi hem akademik boyutu olması hasebiyle hem de toplumun dilini yakalaması hasebiyle çok önemli. Çünkü her zaman eleştirilen bir husus vardır. Malumun Selim abiyle de zaman zaman oturduğumuzda bunları konuşuruz. Akademisyenlerin dil yakalayamama problemi. İskender Pala'da gerçekten bunu göremiyoruz. Yani o dili çok iyi yakalıyor. Okurun dilini yakalayabilmesi, evet. Gönlüne, kalbine hitap edebilmesi.
Yani hem divan edebiyatı çalışmış, evet. Divan şiirleri üzerine yoğunlaşmış birisi. Hem de bugünün insanına da ulaşabilen bir yazı üslubuna sahip.
Evet Yusuf, kitap baskı yapıyor. Benim elimdeki Nisan 2017'de çıkan dördüncü basımı, özel basım olarak çıkmış. Bu kitap Kapı Yayınları'ndan çıktığını az önce ifade etmiştik. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tavsiye edilen kitaplar arasında.
Kaç sayfa kitabımız?
Kitabımız Yusuf. Oldukça hacimli bir ve kaynakça verilmiş mesela bu kitapta. Bu da çok hoş bir şey. Normalde romanlarda kaynakça olmaz. Yani 586 sayfa, hemen ardından kaynaklar başlıyor ve kaynaklarla birlikte yaklaşık 590
sayfa yapıyoruz.
Bir romanda kaynakça verilmesi ilginç.
Tabii yani burası ilginç. Tabii burada önemli kaynakları vermiş. O dikkatimi çekti.
Farklı dillerden var mı mesela Türkçe dışında?
Yani işte klasik kaynaklara baktığını, başvurduğunu görüyoruz. Hadis kitaplarına.
Arapçadan
tabii,
mı almış?
Yani Arapçadan almamış ama bakıldığında
yani
kaynaklar...
Türkçe dışında diller var mı dikkatini çeken?
Yani bunlar şey yapılmış Yusuf, çevrilmiş. Ancak bir tanesi dikkatimi çekiyor. Oxford 1966 diyor. Vakidi'nin Megazisi için. Ama genelde Türkçe kaynaklardan istifade edilmiş veyahut da Türkçe'ye çevrilmiş kaynaklardan istifade edilmiş.
Şimdi kitabımız arada, temel olarak neden bahsediyor Furkan?
Hazreti Peygamber'in hayatından bahsediyor Yusuf. Roman şeklinde ele almış.
Nasıl bir yani bir farklı bir tarzı var? Diğer kitaplardan ayıran, siyer kitaplarından ayıran nasıl bir özelliği var kitabın?
Şimdi diğer siyer kitaplarında çok eski dönemden günümüze kadar yazılan siyer kitaplarında akademik bir üslubun olduğunu görüyoruz Yusuf. Daha ziyade Peygamber Efendimiz şurada doğdu, şu şekilde yaşadı, işte babası kendisi doğmadan önce vefat etti tarzında bilgi içeren kitaplar vardı.
Yani yorumlamayan, olduğu gibi bilgiyi
tabii,
aktaran.
Yani olayın içerisinde bilindiği üzere hikayeleştirmek, romanlaştırmak veya sinema tekniklerinin kullanılması belli bir ruh katıyor, canlandırıyor. Dolayısıyla
tabii okurken o tasvirin verdiği tabii, o güçle biz canlandırabiliyoruz ve o güne gidebiliyoruz aslında.
Ve burada İskender Pala'nın en önemli özelliklerinden bir tanesi devreye giriyor. Tarihlendirme koymuş mesela. Her seneyi anlatmış yaklaşık olarak. Ya daha doğrusu önemli seneleri anlatmış diyeyim. Bunu anlatırken temel konu başlıklarını, yani konunun temel meselelerine işaret etmiş küçük bir cümleyle, birkaç cümleyle ve ardından divan edebiyatından bir beyit koymuş. Bu da önemli bir şey. Yani divan edebiyatı, o cevamiül kelim derler ya, az bir sözle çok şeyi anlatmak. Evet, burada bunu görüyoruz. O her başlığın altında mesela Bayburtlu Zihni diyor. Onun bir beytini almış 557 başlıklı sayfada. Bu 557, 550 yılında nelerin olduğunu anlatmış olduğu şey.
Şimdi mesela yılı veriyor orada. Alttaki maddelerde önemli olaylardan bahsediyor. Tabii. En altta da yine bizim divan edebiyatının ustalarının, belki Efendimizle ilgili meselelerdeki beyitlerini yapıyor. Ve o bölümlerde de hikayeleştirerek o dönemi anlatıyor. Hakikaten güzel bir tarz.
Tabii yani tarz çok güzel, çok hoş ve kitabın adı. Yani Hazreti Muhammed için Bülbül'ün 40 şarkısı. Bülbül metaforu da malumunuz çok çok kullanılır. Gül, bülbül, birbirlerine aşık olmaları. Divan edebiyatında olsun, işte ilahilerimizde, musikimizde olsun çokça dillendirilen önemli kavramlardır. Bu açıdan zengin bir eser olduğunu görüyoruz. Ve Yusuf, romanların en önemli handikapı, tarihi sulandırmaları olabiliyor birçok zaman. Bilgileri... Yeah.
İşte hikayeleştireyim tabii, derken tabii. Gerçekliği bir tarafa bırakıp tabii,
gerçeklikten kopabiliyor.
Burada var mı öyle bir özellik?
Tabii bu açıdan İskender Pala'nın hassasiyetini takdir etmemiz gerekiyor. Çünkü kendisi işin uzmanlarına başvurmuş. Birçok defa kontrolden geçirtmiş ve bilindiği üzere Türkiye Cumhuriyeti'nin bir Diyanet İşleri Başkanlığı var. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın en üst düzeyinde olan bir zamanlar Mehmet Görmez var idi, biliyorsunuz. Mehmet Görmez'e kitabı incelenmesi için vermiş. Kendileri de incelemişler. Kitapta bilgi hatasının olmadığıyla alakalı bir takım...
Güvenebiliriz.
Tabii yani. Güvenebiliriz bu açıdan. Benim tanıtacağım kısımlar burası. Kapı Yayınları'ndan çıktığını söyledim 2017 senesinde. Yani bu sene Nisan'ında çıktı. Özel basım olarak.
Yani aynı yıl mı 4 baskıyı yapmış acaba?
Hayır. Aynı yıl 4 baskıyı yapmamış tabii ki. İlk, 2015'te yapılıyor.
İlk baskı 2015. Tabii. Peki Furkan, çok teşekkürler. Kalbin
ben
Sesi
teşekkür ediyorum.
Kalbin Sesi Erkam Radyo'dan hepinize hayırlı günler dileriz. Bir sonraki programda buluşmak üzere diyelim.